Ayrım 21 sayfa 280. Pervin. Oturduk masaya. Lozan Anlaşması'nı imzaladık. Memleketin topusunu aldık. İsmet İnönü çıktı Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne. Bu anlaşma açıkça ifade etmektedir ki birlik ve bütünlük içinde bir vatan, bağımsız bir vatan ve bu vatanın adı Türkiye'dir dedi. 85 sene sonra İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ankara'ya resmi ziyaret yaptı. İsviçre'den Türkiye'ye gelen ilk devlet başkanıydı. Giderken eli boş gitmeyelim dedi. Lozan Anlaşması'nın imzalandığı masaya getirdi. Cumhurbaşkanı Gül'e hediye etti. Aklınca jest yapmıştı. Suudi Kralı Katar Emiri gibi yükte hafif pahada ağır bir şey getireceğini, manevi değeri var zannettiği masaya getirmişti. Anlaşma ev sahipliği yapan Rumina Sarayı'nda sünelerdir özenle korudukları. Türkiye'nin topusunun Cumhuriyet'in nüfus kağıdının imzalandığı o tarihi masanın bizim açımızdan önemli olduğunu düşünülmüştü. O kadar önemsendi ki Cumhurbaşkanımız istemedi. Alt tarafı yemek masası ebatlarındaki masaya 438 dönüm ebatlarındaki Çankaya Köşkü'nde yer bulunamadı. Türk tarihinin kaderinin dönüm noktasına imza atılan masa 438 dönüme sığmadı. Depoya kaldırıldı değil mi? Mandal karşılığında hurda çevrilecekmiş gibi Resim Heykel Müzesi'nin deposuna koydular. Yuh be birader haberleri yapılınca lütfettiler depodan çıkardılar birinci meclise taşıdılar. Ve dün öğreniyoruz ki açılım görüşmelerini yürüten BDP mevzusu Pervin Buldan İmralı'ya hediye olarak dolma kalem ve AB üyesi ülkelerin anayasalarını götürmüş. E kalem hazır. Anayasa hazır. Bir masa eksik. Her şeyi Sayın Apa'dan beklemeyin kardeşim. Şabarcığım biraz. Alın o masayı İmralı'ya götürün. Nasıl olsa biz kıymetini bilmiyoruz. Bari onun işine yarasın. Anlaşmayı o masada imzalasın. Pervin Buldan'ın fotoğrafı. Pervin Buldan uyuşturucu baronu ve PKK'nın kasası olduğu iddia edilen Savaş Buldan'ın eşiydi. Savaş Buldan 1994'te İstanbul'da kaçırıldı, faili meçhul cinayetle öldürüldü. Cesedi Bolu'da Melen Çayı kenarında bulundu. İşkence yapılmıştı. Başına ve göğsüne kurşun sıkılmıştı. Pervin Buldan eşini kaybettiği gün 8 aylık hamileydi. Yaşadığı travma nedeniyle erken doğum yaptı. Babasını öldürüldüğü gün dünyaya gelen kızı Zelal doğum gününü hiç kutlamadı. Pervin Buldan eşi öldürülünce aktif siyasete girdi. 2007'de Iğdır'dan bağımsız milletvekili seçildi. Iğdır'ın ilk kadın milletvekili oldu. İmralı'daki MİT PKK müzakerelerinde HDP Grup Başkan Vekili sıfatıyla katıldı. 2005'te İsviçre'li bir kadın girişimi tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen 1000 kadın arasında yer aldı. Meryem. Haftalardır tartışılıyor İmralı'ya kim gitsin. Seçenek seçenek sunuluyor. Hükümetimiz isim beğenmiyor. E bir öneride bulunayım bari. Anadolu'nun küçük kasabasından elinde bavul ile yola çıktığında kendisi de küçücüktü. Henüz 14 yaşındaydı. Askeri liseye yazıldı. Harp okulundayken boksa başladı. 1979 senesinde kilosunda Türkiye şampiyonu oldu. Defalarca milli takıma girdi. Özel kuvvetlere seçildi. Bordo bereyi taktı. Paraşütçü, kurbağa adam, kar kayakçısı, su altı savunma, taarruz uzmanı, yakın dövüş ve atış hocası oldu. 15 Ağustos 1984 bölücü terör tarihimize ilk kez vurdu. Bir saat sonra helikopterle Eruva indirilen timin komutanıydı. Lübnan, Somali, Bosna, Arnavutluk, Kosova, Gürcistan, Irak'ta özel görevlerde 28 ülkede bulundu. Somali'deyken bizzat ABD Genelkurmay Başkanı tarafından Best of the Best sıfatıyla onurlandırıldı. Delta Force'lara örnek gösterildi. Beyrut'ta askeri ateşelik yaptı. Oradayken Beyrut Büyükelçiliğimiz roketle vuruldu. Odası isabet aldı. Kıl payı kurtuldu. Hayatı boyunca bir kere bile olsun batıdaki şehirlerimize görev yapmadı. Yüzlerce operasyona, bütün sınır ötesi harekatlara katıldı. Hakkuk, Hafter'in, Zeli, Metin'e, Zap, Avaş'ın. Kampların hepsine girdi. Kuzey Irak'ta aylarca kaldı. Gazi. Bir keresinde çatışma bölgesinde gece karanlığında paraşütle atladı. Kayalıklara inerken son anda ters rüzgar yedi. Çakıldı. Boynundan ağır şekilde yaralandı. Günlerce hastanede yattı. Haber vermedi. Ailesinin anca iyileştikten sonra haberi oldu. İngilizce, Yunanca, Kürtçe biliyor. Zodyak'tan tanka kadar operasyon anlamda kullanabiliyor. Gazi Üniversitesi'nde silah ve mühimmat kazaları üzerine yüksek lisans yaptı. Üstün cesaret ve feragat madalyası var. Sayısız takdir beratı var. İnanılmaz kahramanlıkları ve fedakarlıkları sebebiyle çok az insan nasip olacak şekilde Genelkurmay'dan 2 defa para ödülüne layık görüldü. Almadı, iyi mi? Kabul etmedi. Devlet zaten bize maaşları üstüne niye ekstra para alayım ki dedi. Nerelerde bulunduğunu, kim bilir hangi dağlarda olduğunu eşi bile bilmiyordu. Ama hangi şartlarda olduğunu biliyordu. 70 kilo gönderirdim, 60 kilo döner diyor. En uzun ayrılık 8 ay görüşemedikleri oldu. Sadece telefonlaşabildiler. Oğlu mesela. İlkokul birinci sınıf karnesini aldığı gün velilerin arasında alkışlayan babasını tanımadı. Kızı doğdu, gelemedi. Kucağına aldığında 4 aylıktı. Babasını kaybetti, yine gelemedi. Peki onu doğuran ana? Hakkında teröristi yakalama kararı çıktı. Annesi duydu, o gece kalp krizi geçirdi, vefat etti. Ömrünü terörle mücadeleye adayan oğlunun terörist ilan edilmesine dayanamadı ana yüreği. Evet, terörün başladığı gün Türkiye Cumhuriyeti'ne terörle mücadele etsin diye ilk gönderdiği subay hapiste. Dolayısıyla hala İmralı'ya kim gitsin filan diye kafa yormanın alemi yok. Çıkarın İmralı'dakini kardeşim. Bunları koyun İmralı'ya. Meryem Gülbahar'ın fotoğrafı. Siyah beyaz. Orta yaş üzeri bir hanım. Meryem Gülbahar'ın okuma yazması yoktu. Olan biteni konu komşudan az çok duyuyor, detaylarını öğrenemiyordu. Kızları çeşitli mazeretlerle oyalıyor, televizyon seyretmesini, özellikle haberleri seyretmesini engelliyordu. Vefat ettiği gece anlaşıldı ki oğlunun fotoğrafının basıldığı bir gazeteyi bulmuş, gizli gizli komşu kızından rica etmiş, şurada ne yazmışlar, bana okur musun demiş. Çocuk yaşta devlete emanet ettiği Kahramanoğlu hakkında terörist de yakalama kararı çıkarıldığını öğrenmişti. Ana yüreği o geceyi çıkaramadı. Varlığıyla onur duyduğumuz Albay Hulusi Gülbahar, Ergenekon kumpasıyla 2 sene hapis yatırıldı. Saray. Amerikalı turist kadın öldürüldü. Deniyor ki tek başına ne geziliyordu. Kadın dediğin tek başına sokağa çıkmaz çünkü. Hatırlayın, yılbaşı gecesi Rus kızı ahtapot gibi uzanan ellerden kurtulmak için Taksim'de otobüs durağının üstüne tırmanmıştı. Ayakkabısı çıkmıştı, çorabını çekiştiriyorlardı. Aşağıdan kilodunu cep telefonuna kaydediyorlardı. Alman kız taksicilere, Litvanyalı kız eczaneye, Hırvat kız ATV'nin kameranına sığınmıştı. Kazağı duruyordu ama sütyeni yırtılmıştı, sütyeni. Bacaklarını açıp gösteremedi, kollarını sıyırıp gösterdi, mosmordu. Netice, sallalarını akıta akıta saldıranlar gözaltına alındı ama alt tarafı 50'şer lira ödeyip çıktılar. Aramıza döndüler. Otobüse, vapura, tenhaya. Tecavüz ederken suçüstü yakalanan adam henüz tecavüz gerçekleşmediği için yarım kaldı indirim aldığı memlekette. Tecavüzünü kameraya kaydeden sapık eski sevgilisiymiş indirim aldı. Tecavüzde bağırmıyorsa rıza göstermiş sayılır. Rıza göstermiş sayılır indiriminden faydalanan var. Üvey kızına tecavüz edip kızın ruh sağlığı bozulmadı raporuyla indirim alan var. Ormanda saldıran, döve döve çırılçıplak soyan, ancak astım krizi geçirerek bayılıp yakalanınca orası ıssız bir yer, isteseydim yapabilirdim indirim alan var. Tecavüz edip hamile bırakan, sonra da zaten bakire değildi indirim alan var. Tanımadığı birine saati soran eşini delik deşik ederek öldürüp cilve yaptığı indirim alan var. Eşini katledip kot giyiyordu, piercing takıyordu, çantasında doğum kontrol lafı buldum indirim alan var. Kadın programında babam bana tecavüz etti diyen kızını öldürüp babasını kamuoyunda mahcup ettiği indirim alan var. Mahkeme takım elbiseyle geldi diye iyi hal indirimi alan seri tecavüzcü var. Bakın, daha bu hafta denetimli serbestlik yasası çıkarıp Bismillah kimleri bıraktılar? Kadın dövenleri. Hırt cumhuriyetidir burası. Amerikalı kadının öldürülmesinden daha vahimi, kadının öldürülmesine hiç kimsenin şaşmamasıdır. Saraya Sierra'nın siyah beyaz bir fotoğrafı. Genç, şapkalı bir kız. Saray Sierra amatör fotoğrafçıydı. 33 yaşındaydı. Evliydi. 2 çocuk annesiydi. Turist olarak İstanbul'a gelmişti. Beyoğlu'nda bir oda kiralamıştı. Ortadan kayboldu. Ailesi polise başvurdu. FBI devreye girdi. 13 gün sonra can kurtarandaki tarihi surlarda cesedi bulundu. Laz lakaplı Ziya Tasalı tarafından öldürüldü, tespit edildi. Hurdacılık yapan Laz Ziya Suriye'ye kaçtı. MİT devreye girdi. Laskiye'de kaldı. Otel odasına yakalandı. Türkiye'ye getirildi. Suçunu itiraf etti. Surların fotoğrafını çeken Saray tecavüz etmeye kalkmış. Kadın direnince kafasına taş da vurarak öldürmüştü. Müebbet hapse mahkum edildi. Saray Türk vatandaşı olsaydı Laz Ziya yırtabilirdi ama Saray Amerikalı olduğu için Laz Ziya'nın çıkması zor görünüyor. Saray kimine göre macera arayan turisti, kimine göre uyuşturucu kuryesiydi, kimine göre casustu. Turist olmasının dışında hiçbir somut veri yoktu. New York'ta toprağa verildi. Saray'ın kocası 1 sene sonra Saray'ın çocukluk arkadaşıyla evlendi. Engin. İsviçre'de Cem, CERN'de 8 bin fizikçi ve mühendisin ortak çalışmasıyla 10 milyar dolara mal olan hadron çarpıştırıcısında Tanrı parçacığını bulmak için deneye başlandığı gün. Din eğitimi almadığı halde din adamı olan molaların devletimize kadrolu imam yapılacağı açıklanmıştı. İsviçre CERN'de Tanrı Partisi'nin bulunduğu hafta İsviçre Bern'de AKP milletvekili adayının yabancı dil bilmediği halde Büyükelçilik basın ateşlisi olarak atandığı ve yabancı dil lazım olduğu için tercüman tutulduğu, eşinin de aynı Büyükelçilik'te hafize olarak atandığı ortaya çıktı. İsviçre CERN'de küresel çalışmaya Türk bilimi adına katkı koyan Profesör Engin Arık, T-2007'de Sparta'da düşen uçakta hayatını kaybetti. Pisipisine can veren 57 yurttaşımız arasında Engin Arık'la birlikte 5 değerli bilim insanımız daha vardı. Profesör Fatma Boyda, Doçent İskender Hikmet, Öğretim Üyeleri Özgen Berkol Doğan, Engin Abat, Mustafa Fidan, Ulusal Türk Hızlandırıcı Merkezi'nin çalıştığına katılmak üzere Isparta'ya gidiyorlardı. Hızlandırıcı öyle mi? 5 sene geçti kardeşim. 6. seneye girdik. Mahkeme devam ediyor. Hala bilirkişi raporu bekleniyor. El alem Tanrı parçacığını buldu. Biz henüz sorumluyu, Allah'ın kulunu bulamadık. Engin Arık, bayan fotoğrafı. Profesör Engin Arık, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesiydi. CERN'de bizzat katıldığı deneyin ismi Atlas'tı. Kadere bakın ki Atlas jetin kazasında hayatını kaybetti. 2007 senesindeki kazanın mahkemesi 2015 senesinde nihayet sonuçlandı. 57 insanımızın canına karşılık 8 sorumluyla uyduruk hapis cezaları verildi. Sevim Elif Jale. Tayyip Erdoğan milli ilişkimiz ayrandır demiş. Tayyip Erdoğan rakıdan anlamadığı 2 milyar 100 milyon doları satılan rakıyı sadece 292 milyon dolara vermesinden belliydi. Ayran ne bu kadar oluyor tabi. Milli ilişkimiz rakıdır, rakı. Üstelik rakıyı resmen milli ilişki ilan eden AKP hükümettir. Rakıyı milli ilişki olarak tescil edilen Türk Patent Enstitüsü Başkanı o makamı AKP'ye atadı. Türk Patent Enstitüsü Başkanı'nın eşi de AKP milletvekiliydi. Dolayısıyla rakı balık, ayvalık gibi zincirleme reaksiyonla AKP'nin millisidir rakı. Resmi gazetede bile yayınlandı. Karakteristik özelliğin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan doğal unsurlardan özellikle Türkiye'de yetişen üzüm, anason ve Türkiye'de uygulanan geleneksel üretim yöntemlerinden alan kendine has renksiz alkollü içki olarak tanımlandı. Geleneksel tat olduğu belirtildi. Özbeyiz Türk'tür rakı. Ne malum derseniz, nerede, ne zaman ve kim tarafından icat edildi bilinmiyor. Meçhul oradan malum. Eğer biz Türklerden başka bir milletin icadı olsaydı cilt cilt yazılı tarihi olurdu. Seceresini bilirdik. Şampanya'nın mucidi Fransız keşiş Dom Perignon mesela. Anca 1638'de dünyaya gelmiş. Evliya Çelebi'nin 1635 tarihli seyahatnamesinde ise rakıdan bahsediliyor. Demek oluyor ki şampanya icat eden adam kundakta ana sütü içerken biz aslan sütü içiyorduk. Daha ne diyeyim? Ve bizatihi Türkiye'dir. Senelerce İstanbul'da yaşayan New York Times yazarı Stephen Kinzer, Hilal ve Yıldız isimli kitabında rakı gibi ülke olduğumuzu anlatır. İlk gördüğünde şişedeki gibi berraktır, su ilave ettiğinde sisli puslu hale gelir. Dışarıdan bakınca işini göremezsin. Anlayabilmek için hissetmen, içine girmen lazım der. Asildir rakı. Bakın 1900'lü yıllardan bir daveti yaptırayım size. Muhterem efendim, Teşrin sahnenin 21. gününe müsadif cuma akşamı Hristo'nun meyhanesinde taam eylemek ve hususi eğlence verip tertip ederek vakit geçirmek istiyoruz. Sizi pek seven cümle dostlarımız teşrif edeceklerdir. Binaenaleyh icabetiniz bizim için mucibi şeref olacaktır. Bu lütfu bizden esirgemeyeceğiniz ümidiyle takdimi ihtiram eyleriz efendim. Pera sahaflarından Şener Efendi. Nezakettir, zarafettir, adab-ı muaşerettir. Rakı içeceğinizi zümeyin, kavunun yanında 35'lik salkım açın falan gibi gayri ciddi yaklaşılamaz ona. Ciddiyet ister. Fava, plaki, şakşuka memleket mezesidir. Yurtseverdir. İki tek attın mı ne olacak bu memleketin hali diye endişelenmezsin. Aksi olsa. Evrim teorisinin kanıtıdır. Fazla kaçırırsan özüne dönersin, maymun olursun, bilimdir. Bilim denince aklıma geldi. Elektriğin icadından sonra ampul icat edildi. Sanıyorsan yanılıyorsun. Çünkü elektriğin icadıyla birlikte buz üretildi. Buz üretilince rakıya niye buz koymuyoruz? Azizim icadı yapıldı. Bu tarihi icat neticesinde rakının üstüne buz koymak için daha uzunca bardağa ihtiyaç oldu. Zahmet edip özel bardak icat etmek karakterimize zor geldiği için pratik Türk zekası devreye girdi. Limonata bardağı ne güne duruyor muhterem, ona koyalım icadı yapıldı. Bardak limonata bayrağı ama ne anlamı var rakısız. Radikanın, cibezin, deniz börülcesinin, turpotunun, inek miyiz biz? Niye avlayıp günahına giriyorsun boşu boşuna? Şerbetle mi yiyeceksin lüferi? Fevkaladedir. Ali Gülala'dır. 1926'da üretime başlandığında bu cağınım isimleri koymuştu boş şişe fiyatına sattığımız tekel. Kadındır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Sevim Elim, Elif Hanım, Deniz Kızı, Üzüm Kızı, Jale isimlerini taşırlardı. O nedenle botokstur. Aynı zamanda çirkin kadın yoktur, az rakı vardır. En kaknem bile bir başka görünür gözüne, içilir, güzelleşilir. Hayatın anahtarıdır. Büs gibi oturan adamın bile çenesinin kilidini açar, çilingir sofrasıdır. Kontörsüz muhabbettir, kahkahadır, çocuktur, ağlarsın. İçki delip geçilemez. İçki içen neler yaptığını hatırlamaz, rakı içen unutulanları hatırlar. Acısıyla tatlısıyla hatıraları kaybeden hard disktir. Tıp bazen çaresizdir, o ilaçtır. Gurbete bile iyi gelir. Herkesin gençlik hatası olabilir. Bira içersin, sonradan para kazanınca sarılıp içmeyi matah zannedersin. Amerikalı kamyon şoförlerin içtiği viskiye kamyon parası ödersin ayrı. Kürtçü dükkanıdır, döner dolaşır gelirsin. Akildir bir nevi rakı. Orhan Gencebay'dır. Entel dantel barlarda dinlemeye, eşlik etmeye utanırsın ama hepimiz biliriz ki ezbere bilirsin. Tatlı sestir, Kürt realitesidir. Örgüttür. Peynir, rakı, kavun, PRK. Bölücü değildir, birleştirici örgüttür. Türk'ü de içer, Kürt'ü de, Lazı'da, Çerkez'i de, Ermenisi de, Yahudisi de. Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir. Orhan Veli'dir. Şiir yazıyorum, şiir yazıp eskiler alıyorum. Eskiler verip musikiler alıyorum, bir de rakı şişesinde balık olsamdır. Şiirdir, şarkıdır, dönülmez akşamın ufkudur. Mustafa Kemal'dir. Rakı içiyordu diye ayyaş demeye getirirler ama kurup yücelttiği cumhuriyeti ayık kafayla niye yönetemiyorsun diye sorarlar adama. Of of. Vakit tamam. Güneş usul usul batmak üzere. Bana müsaade cümleten şerefe. Endüstriyel rakı üretimi zannedildiği gibi Cumhuriyet'ten sonra değil henüz Osmanlı dönemindeyken 1880'de başladı. Tekel öncesinde üretilen rakılardan birinin adı gene bir kadın Elif'ti. Cumhuriyeti ayyaşlık zanneden yeni Osmanlıcıların kafası basmaz ama Osmanlı döneminde rakıya sadece kadın adı verilmez, aynı zamanda etiketlerde de kadın figürü kullanılırdı. Üzüm taneleri birbirinden güzel kadınların portreleri olarak resmedilirdi. Dilek. Çok güzel adamdı. Güler yüzlü babacan. Ölene kadar cüzdanında küçücük bir kağıt parçası taşıdı. Muska gibi. Gazete küpürüydü. Sadece 9 sıfırdan oluşuyordu. Tek sütun bir haber. Başlığı müjdeydi. Yakalandığı kanser türünün çok yakında tarih olacağını, mucize ilacın en geç 6 ay içinde piyasaya çıkacağını müjdeliyordu o haber. Kesmiş, cüzdanına koymuştu. Her görüşümüzde çıkarıp gösteriyor, artık ezbere bildiğimiz halde tekrar tekrar okuyordu. Yavaş yavaş sararmaya yüz tutan gazete kağıdı parçası. Özenle katlıyor, yerine yerleştiriyordu. Umutla bekledi. Cüzdanında taşıdığı umudunu 6 ay geçti, yok. Bir 6 ay daha geçti, verdi son nefesini. Palavra da o haber elbette. Sayfada yer doldursun diye oraya buraya sokuşturulan tek sütunluk müjdelerin kim bilir ne yalancı umutlar yarattığını, hangi yürekleri, hangi duygusal fırtınaları sürekliliğine idrak edemeyen. Sorumsuz gazetenin sorumsuzluğuydu. Ve dün seyrediyorum televizyonu. Kanser tedavisi gören üniversiteli kız ilaçları bulamıyor diyerek yardım istiyor. Bakan da başımın gözümün sadakası olsun der gibi cüzdanından papelleri çıkarıp kızın cebine sokuşturuyor. Düşürmeyesin sakın diye de tembihliyor. Namaza duruyor. Allah kabul etsin. Namazdan sonra anlaşılıyor ki bu onurlu kızın talebi para mara değil, ilaç yok, ilaç. AKP'nin yanlış politikası sonucu bulunamıyor. Üstelik bugünün işi değil. Bu sıkıntı 1,5 senedir devam ediyor. Çaresiz insanlarımız kokain satın alır gibi kaçakçıların, kara borsacıların eline düşmüş vaziyette. Eczacılar aylardır çırpınıyor. Meseleyi anlatmaya çalışıyor, sansürleniyor. Çünkü sırf kendi cüzdanını düşündüğü için AKP politikalarını müjde diye manşet yapan yalaka basınımız ve aman düşürme sakın diye tembihleyen o bakan. Cüzdanlarda sadece para taşınıyor zannediyor. Dilek Özçelik'in fotoğrafı. Kemoterapi görmüş, saçları dökülmüş bir kızcağız. Tekirdağlı Dilek Özçelik Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencisiydi. Sadaka vermeye kalkan TOKİ Bakanı Erdoğan Bayraktar'ı görüyorum ki çaresizliği hayatınızda hiç tatmamışsınız demişti. Alma mazlumun ahını çıkar ahese ahese derler. Çaresizliği o güne kadar hiç tatmayan Erdoğan Bayraktar'ın sonradan ne tür çaresizlikler, ne tür zavallıklar yaşadığını tüm Türkiye biliyor. 23 yaşındaki Dilek ise Edirne Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistanı tarafından düzenli kontrol altına alındı. Eksik ilaçları temin edildi. Tedavisi olumlu sonuç verdi. Dilek tüm kanser hastalarının sesi olmuştu. AKP iktidarı sağlıkta reform yaptığını iddia ediyordu ama kanser ilaçları el altından Bulgaristan'dan Yunanistan'dan kaçak olarak getiriliyordu. Hayati önem taşıyan alt tarafı 15 Euro'luk ilaçlar sağlıkta reform yaptığını zanneden Türkiye'de bulunamıyordu. Hülya. 1919'da damat Ferit hükümetinin heyeti nasihası vardı. Bu hükümetin heyeti akili var. O heyetin amacı vilayet vilayet dolaşıp işgale direnmemeleri, büyüklerimiz ne diyorsa onu yapmaları konusunda ahaliye nasihat etmekti. Bu heyetin amacı da vilayet vilayet dolaşıp direnmemeleri, büyüklerimiz ne diyorsa onu yapmaları konusunda ahaliye nasihat etmek. O heyetin mensupları yedişerliydi, bu heyetin bölgeleri yedişerli. O heyet Nisan'da kurulmuştu, bu heyet de Nisan'da kuruldu. O heyet Padişah Efendimizin Dolmabahçe'de ziyaret ettikten sonra görevine başlamıştı. Bu heyetle Başbakanımızı aynı mekanda Dolmabahçe'de ziyaret ettikten sonra görevine başlıyor. O heyet maneviydi. Bu heyetin de hiçbir yetkisi yok. O heyette müftü vardı. Bunda imam var. O heyette Ohannes Efendi vardı. Bunda muadili var. O heyette Liboş vardı. Ekamber'siz düğün olmaz. Bunda da var. O dönemin basını muhabbetin temin edileceğini, nifakın yol edeceğini anlatıyordu. Bu dönemin basında fotokopi gibi başarının sağlanacağı, barışın sağlanacağını, hayırlara vesile olacağını anlatıyor. O dönem biri şöyle yazmıştı. Millilik bağnazlıktır. Milliyetçilik dedikleri medeniyet için afettir. Bu dönem hangi birini yazayım? O heyetin başkanları her gittikleri vilayetten sadrazama telgraf çekiyor, gözlemlerini aktarıyor, memleketin sevinçlere gark olduğunu, tebaanın bila istisna sadakat gösterdiğini bildiriyordu. Bu heyetin başkanları da başbakana rapor hazırlayarak o heyet işe yaramamıştı. Bu heyetin neticesini henüz bilmiyoruz ama kesinlikle bildiğimiz şu, o heyeti tarih unutmadı. Bakın bugün bile konuşuyoruz. Bu heyet de asla unutulmayacak. Çünkü şöyle demiş milli şair, tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. İbret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Hülya Koçit'in bir fotoğrafı. Hülya Koçit, ANAP'ın tek parti iktidarında ANAP'lıydı. ANAP'tan milletvekili adayı olmuş, seçilememişti. AKP tek başına iktidara gelince AKP'li oldu. Tayyip Erdoğan hakkında karizmatik diyordu. Büyük lider diyordu. Bu övgülerin karşılığında AKP'nin akillerinden biri oldu. Oldu ama Türk sinemasının dört yapraklı yoncası Türkan Şoray, Fatma Girik, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'ti. Bu dört kadın Türkiye'nin sevgilisiydi. Ta ki AKP iktidarına kadar. Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın AKP'ye karşı daima mesafeli dururlarken Hülya Koçyiğit alenen AKP'ci oldu. Bu yol ayrımının neticesinde ne oldu? Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın Türkiye'nin sevgilisi olmaya devam ediyor. Hülya Koçyiğit için aynı şeyi söyleyebilmek artık pek mümkün görünmüyor. Nazmiye. 12 Mart'ta evlen, darbelerle yaşa, 27 Mayıs'ta vefat et. Demokrasi tarihi gibi kadındı. Maalesef çocuğu olmadı, babanın eşi oldu. İnadına sanki. Bu sıfatı taşımak zorunda kaldı. Sevdiği renk eşinin sevdiğiydi. Sevdiği müzik eşinin dinlediğiydi. Sevdiği yer eşinin gittiğiydi. Hamza köyü dahil. İyi günde, kötü günde yeminliydi. Ve deniyor ki hayatını kaybetti. Yaşadı mı acaba hayatını? Mecburcu ömründe. Var mıydı böyle bir tercih şansı? Onca yalaka, bir sürü tantana arasında mutfağındaydı. Tek başına, sessiz, sakin, mütevazi. Unutmak en iyisiydi sanırım. Şimdi hafızasını hatırlamadı. Düşündükçe yüreğine diken batıyor insanın. Gül reçeliydi o Ankara'nın. Nazmiye Demirel'in bir fotoğrafı. Orta yaş üstlerinde bir fotoğrafı. Süleyman Demirel dile kolay. 40 sene boyunca iktidar kavgalarının içinde yer aldı. 7 defa hükümet kurdu, 7 sene cumhurbaşkanlığı yaptı. Dolayısıyla Nazmiye Demirel, Türk siyasi hayatında en uzun süreli yer alan siyasetçi eşiydi. 1948'de evlendiler, 65 sene aynı hastaya baş koydular. Nazmiye Hanım 2013'te rahmetli oldu. İkisinin de dünyaya geldiği Isparta İslamköy'de aile mezarında toprağa verildi. Süleyman Demirel 2 sene sonra vefat etti. İslamköy'de kendisi için tahsis edilen anıt mezar alanına defnedildi. Anıt mezarın inşaatı tamamlanınca Nazmiye'nin naaşı Süleyman'ın yanına taşınacaktı. 58 bin metrekarelik anıt mezar alanı Anıtkabir'den sonra Türkiye'nin en büyüğüydü. Nadire. AKP'nin en hayırlı tarafı Liboşlar mümin oldu. Kocaları ihale kovalayan sosyete kanımların paparazzi kameraları eşliğinde poz vere vere Umre'ye gitmesiyle başlamıştı her şey. Gerçi dönüşte Free Shop'tan viski alırken yakalandılar ama olsun. Gazetelerin ekonomi müdürleriyle birlikte kutsal topraklara gidip fotoğraf çektire çektire baştan aşağı zemzemle yıkanan iş adamlarımız bile oldu. Hayırlara vesile haberi okurken benim bir maneviyatım artmıştı. Maneviyat deyince aklıma geldi. Sosyete hidayete erince sosyetik diyetçiler de hidayete erdi. AKP öncesinde detoks tarifleri, ayurveda salatası, zayıflama tozu filan tavsiye eden bir arkadaş mesela aniden maneviyatı artıran yemekleri açıklamıştı. Bedenen ve ruhen fit kalabilmek için daha edepli ve dua dolu beslenmemiz gerektiğini söylemişti. Kesip sakladım. Bir moda dergisi şu Ramazan menüsünü vermişti. İftarda önce hurma, sonra fesleğen yağıyla tatlandırılmış minestrone çorba, roka yaprakları ile kurutulmuş domates püresinin yanında balzamik sirke ve limon soslu sızma zeytinyağı gezdirilmiş dana karpaccio. Taze rozmarinle sarılmış ve karamelize edilmiş tavuk göğsü fırın. Üstüne nane ile dinlendirilmiş frambuaz soslu panna cotta. Sahurda brokoli çorbası, zeytinyağlı Brüksel lahanası, sote mantar ve greten soslu küp patatesler. Yanında marine edilmiş jülyen dana bonfile veya tercihen iceberg yapraklı ızgara levrek filoto. Bir çay bardağı light yoğurt, üstüne ananas kompostu. Peki ya pide? Kepekli. Kroton şeklinde. Sanırsın Buckingham din değiştirdi. Kraliçe oruç tutacak. Dikkat ederseniz ilahiyatçılara gönderilen kan versem orucum bozulur mu? Niyetliyken diyalize girebilir miyim falan gibi klasik sorular kalmadı. Şimdi artık bikini orucu sakatlar mı? Güneş kremi sürebilir miyim? Niyetliyken jet ski caiz mi? Teravihden önce sevişebilir miyim diye soruluyor. Hocalar da ne yapsın? Hurma yerine Viagra mı yedin? Abibarek diyemiyor. Üstürüklü şekilde cevaplamaya çalışıyor. Bir tanesi hiç unutmam. Helal cinsel ilişki için cinsel ilişkiye girmeden önce besmele çekmemiz gerektiğini, cinsel ilişkinin sonunda hamdolsun dememiz gerektiğini izah etmişti. En son ne çıkmıştın şekerim? Alkolsüz mojito. E Allah kabul etsin bu seneki sahurda içerek hop hoplar eller havaya yaparız gari. Nadire İçkari'nin bir fotoğrafı. Türbanlı. AKP tek başına iktidara gelince o güne hiç alakası olmayan tipler akın akın Umre'ye gitmeye başladı. Kabe manzaralı 5 yıldız Umre seyahatleri magazin muhabirlerinin eşliğinde yapılıyor. AKP'nin gözüne girmeye çalışılıyordu. Umre seyahatlerinin sembol ismi Nadire İçkari'ydi. İçkari Holding'in sahibi Nadire Hanım ANAP döneminde papatyaydı. AKP döneminde tesettüre girdi. Tur organize ediyor, sosyetenin ünlü isimlerini topluca kutsal topraklara götürüyordu. Nadire Hanım'ın seyahatleri öylesine popüler oldu ki moda haline geldi. İş dünyasından talep patlaması yaşandı. Turizm şirketleri 5 yıldızlı umre organizasyonları yapmaya başladı. Bülent. Türkiye'de vergi vermek kerizlik kabul edilir. Bu nedenle vergi rekortmenleri listesi daima ilgiyle okunur. Kim ne vermiş, kim ne vermemiş gazetelerin hepsinde manşet yapılır. Halbuki gazetelerimiz hiç alaka göstermiyor ama kimin ne verdiğine ne vermediğine dair enteresan bir liste daha var. Geçtiğimiz senelerde Bülent Ersoy Şişli Belediyesi'ne iftar çadırında iftar verdi. Seda Sayan Eyüp Belediyesi'ne iftar çadırında iftar verdi. Petek Cincöz Fatih Belediyesi'ne iftar çadırında iftar verdi. Nadide Sultan Üsküdar Belediyesi'ne iftar çadırında iftar verdi. Hülya Avşar 3000 kişiye iftar verdi. İbrahim Tatlıses 5000 kişiye iftar verdi. Gülben Ergen iftar verdi. Sibel Can iftar verdi. Safiye Soyman iftar verdi. Mahsun Kırmızıgül iftar verdi. Alişan iftar verdi. Ceylan iftar verdi. Ajda Pekkan iftar verdi. Orhan Gencebay iftar verdi. Hande Ateyzi iftar verdi. Yıldız Tilbe iftar verdi. Demet Akalın iftar verdi. İftar çadırları gazino gibiydi. O akşamki iftarın faturasını ödeyen dini bütün sanatçımız, ana haber bültenlerin canlı yayın kameraları eşliğinde huşu içinde Kur'an dinliyor. Ezanın okunması da birlikte hurma ile oruç açıyor. Allah rızası için kendi elleriyle çorba dağıtıyordu. Bu sene neredeyse Ramazan bitiyor. Henüz iftar veren şarkıcı yok. E merak ediyor insan tabi. AKP iktidardan düşünce iftar çadırları mı kaldırdı yoksa sanat dünyamızın maneviyatı mı azaldı? Bülent Ersoy'un bir fotoğrafı. AKP döneminde iftar kavramı hem siyasi rant hem de magazin malzemesi haline getirilmişti. Trajikomik hadiseler yaşanıyordu. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi iftar verdi. Katılanlar arasında Ajda Pekkan'la Bülent Ersoy da vardı. Ajda Bülent'e selam vermedi. Bülent açtı ağzını yumdu gözünü. Ucube dedi. Ajda savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tayyip Erdoğan devreye girdi. AKP yandaşı radyocu Gezegen Mehmet'i aracı yaparak Sanatçıların barışmalarını rica etti. Ajda, başbakanın ricasını kırmayacağını, davasını geri çekeceğini açıkladı. Ancak geri çekmedi. Bülent Ersoy hakkında gıyabi tutuklama kararı çıktı, değil mi? Bülent savcıya gitti, ifade verdi. Tutuklama kaldırıldı. 2015 itibariyle dava devam ediyordu. Bülent'in de Ajda'ya karşı savaş açacağı konuşuluyordu. Mübarek Ramazan'ın haberleri işte böyleydi. Adile, Mualla, Münevver, Nermin. Bedriye Gökmen ilk kadın pilotumuz sene 1933. Yıldız Uçman ilk kadın paraşütçümüz 1935. Naciye Toros, planörle uçan ilk kadınımız 1936. Eribe Hülkuş ilk kadın hava şehidimiz 1936. Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Ankara'da 600 metreden atladı. Paraşütü açılmadı, henüz 18 yaşındaydı. Sabiha Gökçen dünyanın ilk kadın savaş pilotu 1937. Edibe Subaşı ilk kadın akrobasi pilotumuz 1938. İlk uçuşunu Mustafa Kemal'in özel izniyle daha 15 yaşındayken yaptı. Türk yıldızların annesi o. Neziye Viranyalı, erkeklerin çoğu anca eşeğe binerken hem pilot olan hem de başkent Ankara'da hususi otomobili olan ilk kadınımız 1940. Adile Tuğrul, Mualla Boyülken, Münevver Erdoğdu, Nermin Şen ilk hosteslerimiz sene 1946. Fotoğrafların siyah beyaz olmasına rağmen gayet belli. Adile'nin gülümsemesine, vesikalıklarında Mualla ile Münevvere Nermin'e dikkat isterim. Cumhuriyet'in öncü kadınları dudakları rujlu kırmızı. Sonra apronda deve kesen bu arkadaşlar geldi. Güya 2013. Türk Hava Yolları'nın hosteslerine kırmızı ruj yasağı getirildi. Kırmızıyla birlikte frapan bulunan bordo ve pembe ruj da yasaklandı. İlla ruj sürmek isteyenler sadece parlatıcı sürebilecekler. İleri demokraside bir asır geriye, hayırlı uçuşlar sayın yolcular. Kemerleri bağlamasanız da olur. Adile Tuğrul, Mualla Boyülken, Münevver Erdoğdu ve Nermin Şen'in fotoğrafları. Hosteslere ruj yasağı, gazetelerde manşet oldu. Türk Hava Yolları geri adım attı. Alt seviyedeki yöneticiler üst yönetime danışmadan böyle bir karar almış. Yasak uygulanmayacak denildi. Demeye kalmadı. Modacı Dilek Hanife hazırlatılan yeni hostes üniformaları internete sızdı. Kaftanlı ve fesliydi. Osmanlı esintisi verelim derken alay konusu oldular. Fesli hostes modellerine ekibi tayyare lakabı takıldı. Mizah dergilerine kapak oldu. Türk Hava Yolları yine geri adım attı. Bu tuhaf üniformalar kullanılmadı. Ancak illa insanların hayatına müdahale edecek bir şey arıyorlardı. Buldular. İzmir, Antalya, Ankara, Bodrum, Dalaman hariç iç hat seferlerindeki içki servisini kaldırdılar. Sibel. AKP'li belediyeleri evlilik semineri veriyor. Aile danışmanı Sibel Üresin. Oku da gülesin. Parası olan erkek, cinsel gücü olan erkek cilveli kadına koşuyor. Haklı bir arayıştır. Kadın itaat etmeli. İmam nikahlı çok eşlilik kadınlar için kurtuluştur. Yasal olsun. Ben kendi kocama bekar arkadaşımı gösterdim. Beğeniyorsan alabilirsin dedim. Daha ne desin? Eskiden bu tür saçmalıklar dile getirilmezdi. Ayıptı, utanılırdı. Hayaldi. Gerçek oldu. Kaldı ki başbakanımızın daha cilveli bir fikri var. Mitingde söyledi. Malatya büyük şehir olmak istiyor. Ancak nüfusun 750 bin olması lazım. Burada ufak bir açığımız var. 10 bin eksik. Bu 10 bin açığın 2013'e kadar giderilmesi lazım. Ne yapacaksınız? Nüfus artış oranı binde 5. Bu iş binde 5'te olmaz. Ya nasıl olur? Binde 10'a çıkarırsak olur. Hazır mıyız? Bayanların ellerini görüyorum. Bazıları 3 gidiyor. Bazıları 4 diyor. 3 olursa yeter zaten. Ses az geliyor beyler. 2 yıl içinde bu 10 bin açığı tamamlamalısınız ona göre. Bunu tamamladığınızda mesele bitti. Her şeyi devletten bekleme, değil mi? Ha gayret yani. Ve değerli kadınlar, tercih sizin gari. Ya başbakanımıza uyup üreyin ya da bu kafaya müsaade edin. Sibel Üresin. Sibel Üresin'in bir fotoğrafı türbanlı. Sibel Üres'in Maltepe Üniversitesi'nden yaşam koçluğu sertifikası almıştı. Bu sertifikayla aile danışmanı olmuştu. Kendi ailesinde tesettürlü hiç kimse bulunmadığını, 19 yaşındayken bir rüya gördüğünü, bu rüya üzerine türban taktığını söylüyordu. AKP'li belediyeleri hatta emniyet müdürlüklerine bile seminer veriyordu. Kadının dayak yemesi, kadının eşi tarafından aldatılması bana göre boşanma sebebi değil diyordu. Sibel Üres'in zihniyeti, AKP döneminde kadınlarımızın başına gelenlerin özeti gibiydi. Melike. Akdeniz oyunları bugün sona eriyor. Ev sahibi Mersin'de. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li olduğu için açılış töreninde konuşturulmadı. Başbakanımız yuvalanmasında yandaş tribün oluşturuldu. Açılış töreninin biletleri el altından AKP teşkilatlarına dağıtıldı. Güya internetten satılacaktı, satışa çıkmadan tükendi. Mersin halkı bilet bulamazken başka şehirlerden otobüslerle seyirci taşındı. Başbakanımız açılış töreni konuşmasını iki lisanda yaptı. İngilizce, Türkçe hitap etti. Akdeniz, Beyaz Deniz, White Sea olarak adlandırılır dedi. Böylece hem Akdeniz oyunları, hem olimpiyat, hem de dünya gaf rekorunu kırmış oldu. Çünkü White Sea maalesef Rusya'nın kuzeyindeydi. Gezi Parkı direnişleri hakkında yaptığınız eylemi C.Y.M. vatan hainleri diyen, Ermenilere bıraktığınız meydanı Allah belanızı versin eylemci çapulcular diyen yandaş güreşçi Rıza Kayaalp onurlandırıldı. Milli takım kafilimizin bayrağı taşıtıldı. Dünyanın ırkçılıkla mücadele ettiği bir dönemde, Türkiye'nin olimpiyata sahip olduğu bir dönemde ne kadar gurur duysak azdı. Akdeniz oyunlarının resmi logosunu taşıyan servis aracıyla genel eve girenler oldu. Binicilik müsabakaları için 3,5 milyon lira harcanarak muhteşem konkripik tesisleri yapıldı. Küçük bir pürüz vardı. Bizim oralar at hastalıkları konusunda dünya şampiyonuydu. Avrupa Birliği'ne göre karantina bölgesiydi. Akdeniz oyunlarına katılan yabancı ülkeler kusura bakmayın biz atlarımızı oraya getirmeyiz dediler. Bizimkiler çok zeki ya hemen çözüm bunlar. Binicilik müsabakalarını İstanbul'da yapalım dediler. Adamlar da kardeşim adı üstünde Mersin Akdeniz oyunları bu. İstanbul'da ne işi var dediler. Bunun üzerine bizimkiler daha şahane çözüm buldu. Binicilik iptal edildi. Bizim Akdeniz oyunlarında binicilik branşı yoktu, iyi mi? Tekvando'da dereceye giren sporcuların madalyasını bir hanımefendi verdi. Yabancı basın sordu. Bu hanımefendi Tekvando Federasyonu başkanınız mı? Değildi. Olimpiyat Komitesi başkanınız mı? O da değildi. Ya kimdi? Spor bakanımızın eşiydi. Bismillah ilk gün 8 halterimizde doping çıktı. 62 kilo sporcumuz, 69 kilo sporcumuz, 77 kilo sporcumuz, 105 kilo sporcumuz dopingliydi. Sıkma ve koparmada 56 kilocularımız rekor kırdı. 56 kiloda 4 sporcumuz birden dopingli yakalandı. Erkek çekiç atmacımız dopingli çıktı. Kadın çekiç atmacımız dopingli çıktı. Uzun atlamacımız, yüksek atlamacımız, sırıklı atlamacımız, 100 metre engellicimiz, 400 metrecimiz, discicimiz dopingli çıktı. Güllecimiz dopingli çıktı. Yarım maratoncumuz dopingli çıktı. Akdeniz oyunları başladığından beri dopingli olduğu tespit edilen spor sayımız 16. Numune testleri devam ediyor. Bu akşamki kapanış törenlerine kadar kısmetse 30'u filan bulması bekleniyor. Zoraki başarı için veriyorlar Cumhuriyet altınları ödülünü. Veriyorlar para ödülünü, avanta kömür dağıtır gibi. Neticesi Türk spor tarihinde böyle rezalet görülmedi. Melike Kılıç'ın türbanlı pardesülü resmi. Spor Bakanı Suat Kılıç'ın eşi olmaktan başka hiçbir sıfatı bulunmayan Melike Kılıç, madalya törenine katılarak Dünya Olimpiyat tarihine geçti. Melike Kılıç'ın babası Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Ali Yüksel'di. Spor Bakanı'nın kayınpederi Ali Yüksel'in adı tam da Akdeniz oyunları sırasında akçeli bir mevzuya karıştı. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın eniştesiyle beraber ortak şirket kurdukları 4000 adet 112 acil servis istasyonu kuracağız diyerek istasyon inşaatlarına talip olan müteahhitlerden para topladıkları, istasyon kurmadıkları, müteahhitlerin toplam 60 milyon lira kaptırdığı iddia edildi. Basına çıkan bu haberler üzerine Sağlık Bakanlığı mecburen devreye girdi. Kayınpeder ve enişte hakkında dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundu. Savcılık inceliğinde jet hızıyla takipsizlik kararı verdi. Suat Kılıç aklandı. Gel gör ki ilk kabine değiştiğinde zart diye görevden alındı.